Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Buruman'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 31 Hordat 1400, Hicri Kameri 10 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 21 Haziran 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri, İran'ın Filistin meselesine yönelik çözümü ve Nehcül Belaga Hikmetleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Yeş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün basın toplantısı düzenleyecek. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Araçı tüm Amerikan yaptırımlarının kaldırılması şart dedi. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı nükleer anlaşma müzakerelerinde henüz çözülmemiş çok konu olduğunu bildirdi. Türkiye'de son 24 saatte koronadan 63 kişi daha hayatını kaybetti. Hamaslı lider Sinvar, Mescid-i Aksa'nın Siyonist işgalden kurtarmasının an meselesi olduğunu söyledi. Zaharova, Amerika'nın Kuzey Akım 2'ye yönelik muhtemel yaptırımlarının cevapsız bırakılmayacağını söyledi. Şimdi haberler.
İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün basın toplantısı düzenleyecek. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri ülke genelinde ve ayrıca 133 ülkede 8. Cumhurbaşkanı seçmek üzere 18 Haziran Cuma günü düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Seyyid İbrahim Reisi bu seçimlerde 17 milyon 900 bin oy kazanarak İran'ın 8. Cumhurbaşkanı oldu.
İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı seçim süreciyle ilgili olarak hükümeti rapor verdi. İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazlı, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin başkanlığında dünkü kabine toplantısında geçen cuma günü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili süreç konusunda bir raporu Bakanlar Kurulu'na sundu. İçişleri Bakanı 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimine atıfta bulunarak raporda şunları kaydetti. Koronavirüsü ortamında özel tedbirler, şartlar ve seçim gününde sağlık protokollerinin uygulandığı bir atmosferde seçimler sağlıklı bir şekilde yapıldı. İçişleri Bakanı'na göre cuma günü yapılan seçimler sırasında ülkede herhangi bir güvenlik sorunu görülmedi ve seçimler tam bir güvenlik içinde yapıldı. Ruhani'de yürütme, güvenlik ve diğer kurumlara ve seçimlere katılan herkese teşekkür etti. Ve seçmenlerin sağlığı ve seçimlerin güvenliğinin sağlandığını, muhteşem bir seçim yapıldığını söyledi. 13. Cumhurbaşkanı seçimindeki adaylardan Seyit İbrahim Reis'i seçimlerde 17.926.000 oy alarak İran'ın 8. Cumhurbaşkanı olarak seçildi.
İran Emniyet Genel Müdürü Albay Hüseyin Eşteri, İran milletine büyük ve görkemli bir destan yazdı. Seçimlerle ilgili olarak İran Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olan İslam İnkılabı rehberini tebrik etti. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Emniyet Genel Müdürü Albay Eşteri, İslam İnkılabı rehberine gönderdiği mesajda sizlerin bilge ve dahice liderliğini göndersinde yapılan seçimde İran halkı görkemli ve coşkulu bir katılımla tarih yazdı dedi. Mesajda İran milletinin geçmişte olduğu gibi İran İslam Cumhuriyeti'nin kutsal yönetiminin düşmanlarını yendiğini ve hayal kırıklığına uğrattığı belirtildi. Albay Eşteri İbrahim Reis'i de Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik etti. 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adayı Seyit İbrahim Reis'i geçen Cuma günü yapılan seçimlerde 17.926.000 oy alarak halk tarafından İran'ın 8. Cumhurbaşkanı olarak seçildi.
İran Savunma Bakanı, İran'da Cuma günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Seyit İbrahim Reis'i tebrik etti. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi dün yayınladığı mesajda Reis'i tebrik ederken, mesajda 18 Haziran tarihi şanlı ve unutulmaz destanı ve İran milletinin görkemli ve bilinçli katılımıyla İslam İnkılabı'nın altın sayfasından biri olmuştur ve şüphesiz bu ülkenin büyük milli bir zaferidir. Aynı zamanda sultacı ve emperyalist düşmanlarında yenilgisidir cümlesine yer verildi. Emir Hatem'in mesajında bu görkemli katılımın İslam İnkılabı rehberinin bilgi ve sağduyulu yol göstericiliğinin ve İran'ın onurlu halkının İran'ın kaderini ve siyasi arenasını belirlemedeki önemli rollerine yönelik derin bilgi ve anlayışının sonucu olduğu belirtildi.
İran İslam Cumhuriyeti Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü Ali Askeri bir mesajla İran'ı yeni Cumhurbaşkanı'na tebrik etti. Muhabirimizin bildirdiğine göre Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü Ali Askeri, İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'e gönderdiği mesajda İran'ın ulusal medya kurumu olarak ulusun taleplerini yerine getirerek halkla yetkililer ve kamuoyunun arasında bir köprü olarak misyonunu sürdüreceğini ve İran'ın milli hedeflerine ulaşmak için kurum olarak hükümetle işbirliği yapmaktan çekinmeyeceklerini bildirdi. Ali Askeri'nin mesajında düşman medyanın seçimlere katılmama yönündeki yaygın propagandasına, sapkın ve batı yanlısı akımların seçim sahnesine girmesine rağmen İran halkının rehberlerinin çağrısına lebbek diyerek seçimlere coşkulu ve görkemli bir şekilde gittiği ve İslam devrimi ve hedeflere ve emellere ulaşma yolunda eşsiz bir tarihi gün yaşattığına yer verildi. Ali Askeri ayrıca yasal seçim kampanyası sırasında halkın seçkin, dindar, dürüst, çalışkan, devrimci ve adalet odaklı kişiliklerin daha da iyi tanınmasının da bilinçli bir ortamın oluşmasına vesile olduğunu bildirdi.
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alevi, Seyit İbrahim Reis'i Cumhurbaşkanı seçimlerini kazanması ve 13. Cumhurbaşkanı olarak 8. Cumhurbaşkanı olarak seçilmesini tebrik eden mesaj gönderdi. Pakistan Cumhurbaşkanı Alevi, dün akşam Seyit İbrahim Reis'i tebrik ederken, İran halkı barış, refah ve kalkınma için onun motivasyonlarına güven dedi. İbrahim Reis'in 13. dönem İran Cumhurbaşkanı seçimleri kazanmasından duyduğu memnuniyetle yitiren Pakistan Cumhurbaşkanı, yeni Cumhurbaşkanı döneminde İran ile Pakistan arasında kardeşlik ilişkilerinin daha da gelişeceğinden ve güçleneceğinden eminiz dedi. Pakistan Cumhurbaşkanı mesajında İran halkına ve gelecek Cumhurbaşkanı'na sağlık ve esenlikler diledi. Pakistan Başbakanı İmran Han da İbrahim Reis'i tebrik eden mesajında İran'ın yeni Cumhurbaşkanı ile çeşitli alanlarda ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla işbirliğini sürdürmek istiyorum dedi. Ayrıca Hindistan Başbakanı Modi de dün Twitter sayfasında Reis'in İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilmesini kutladı ve İran ile Hindistan arasında ilişkilerin daha da güçlenmesini arzu ediyorum. Bu vesileyle sizin döneminizde ikili ilişkilerin daha da gelişmesi için yoğun çaba göstereceğimizi bildirmek istiyorum dedi. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman da İran'daki 13. Cumhurbaşkanı seçimlerini kazanan reisi tebrik etti ve iki ülke arasında ilişkilerin güçlendirmesi ve geliştirmesi çağrısında bulundu.
Mısır'ın Şii liderlerinden Seyyid El Tahir El Haşimi dün resmi Facebook ve Twitter sayfalarında Seyyid İbrahim Reis'in İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasını tebrik eden bir mesaj yayınladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Seyyid El Tahir El Haşimi İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Reis'i tebrik ettiği mesajda kendisine ve İran halkına başarılar ve esenlikler diledi. El Haşimi tebrik mesajında Ayetullah Reis İran bayrağıyla çekilmiş bir fotoğrafını da yayınladı. Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Şeyh Rabil Aynettin de Seyyid İbrahim Reisi'yi İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti. Şeyh Rabil Aynettin yayınladığı mesajlar Rus Müslümanları adına ikili ilişkileri her düzeyde güçlendirmenin bölgesel ve uluslararası bağlamda devam edeceğini umduğunu dile getirdi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Salih bin Hebdur da dün Ayetullah Reisi'yi tebrik ederken İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimini ülkede demokrasinin büyümesinin bir işareti olarak nitelendirdi. Hebdur, İran Cumhurbaşkanlığı seçiminin rekabetçi bir ortamda gerçekleştiğini vurgulayarak İslam kökenli bu ülkede demokrasinin geliştiğini gösterdi. Yemen Başbakanı İran ile Yemen arasındaki kardeşlik ve tarihi ilişkilerin çeşitli alanlarda daha fazla işbirliği göreceğini umduğunu ve Yemen'in mevcut durumda Yemen halkını destekleme konusunda İran'ın tutumunu takdir ettiğini dile getirdi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı İran'ın Yemen'e destek konusundaki tutumunu garip bir konu olarak görmediğini, çünkü İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman bölgedeki direniş eksenini desteklemeye ve Siyonist rejimin planlarına karşı koymaya vurgu yaptığını belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyyid Abbas Araghchi'nin nükleer anlaşma ortak komisyonu toplantısının ardından Amerika'nın İran aleyhindeki tüm yaptırımları kaldırması gerekiyor dedi. Araghchi dün müzakere sürecine ilişkin ortak komisyon toplantısının ardından yaptığı açıklamada işin sonlarına yaklaştık ama hala yapılmadık, çözülmedik işler var dedi. Araghchi ortak komisyon toplantısında son 7 veya 8 gün içinde gerçekleşen yoğun görüşmeler dizisinin bir özetini çıkardık dedi Araghchi. Bütün delegasyonlar nispeten iyi bir ilerleme kaydedildiğini kabul etti ve hepsi yola devam etmek ve bir anlaşmaya varmak için ciddiyetlerini vurguladılar. Aynı zamanda hepsi bazı kilit meseleler olduğu konusunda hemfikir dedi. Müzakerelerin başlangıcından bu yana İran tutumu değişmedi diyen Araghchi, önceki Amerikan yönetiminin yaptığı, yani yaptırımların yeniden uygulanması ve nükleer anlaşmadan geri çekilmenin bir daha olmayacağına dair İran'a güvence verecek garantilere ulaşmamız gerekiyor dedi. Ortak komisyon toplantısı Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilci Yardımcısı Başkanlığı'nda Viyana'da yapıldı.
Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, nükleer anlaşma taahhütleri ve yaptırımlar dahil nükleer anlaşmada asıl sorunların çözümü için çok mesafe olduğunu söyledi. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan pazar günü Fox News'a verdiği demeçte nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirmesiyle ilgili görüşmelerdeki kilit konularda taraflar için daha kat edilecek çok yol var dedi. Sullivan, şu anda Viyana'da İran'a yönelik hangi yaptırımların kaldırılacağını tartışıyoruz dedi. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Trump yönetiminin stratejisinin İran'ın nükleer silahlara yaklaştırdığını iddia ederek İran'ın nükleer silah peşinde olduğu konusunda asılsız iddialarda bulundu. Bu arada Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora, Viyana'da düzenlenen nükleer anlaşma ortak komisyon toplantısının 6. turunun bitiminden sonra dün yaptığı açıklamada İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın daha fazla gözetleme konusunda uzlaştığını bildirdi.
Türkiye'de son 24 saatte 213.297 COVID-19 testi yapıldı. 5.091 kişinin testi pozitif çıktı. 63 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 409 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 813 oldu. 4.219 kişinin COVID-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5.232.638'e yükseldi. Test sayısı 58.552.783, vaka sayısı 5.370.290, vefat sayısı 49.000. 49.185 oldu.
Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kobulov, Türkiye ve Amerika'nın Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı ile ilgili planlarının Amerika ile Taliban arasında varılan anlaşmaya aykırı olacağını belirtti. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Kobulov'a NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Kabil'deki Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini Türkiye'nin üstlenmeye devam etmesinin Amerika ile Taliban arasında varılan anlaşmayı ihlal edip etmeyeceği soruldu. Kobulov, Türkiye ve Amerika arasındaki mutabakatın Afganistan'daki güvenlik durumunu etkilemesine pek ihtimal vermediğinin altını çizdi. Azerbaycan Cumhuriyeti ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda Amerika'nın Afganistan'dan çekilme kararı sonrasında Türkiye burada çok daha fazla sorumluluk alabilir. Afganistan'daki bütün tarafların ve bölge ülkelerinin yapıcı katkılarıyla barış süreci kalıcı hale getireceğimize inanıyorum. Bundan sonraki süreçte de barış çabalarımızı ve Afganlı kardeşlerimize desteğimizi güçlü şekilde sürdüreceğiz ifadelerini kullanmıştı.
Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas'ın Gazze şeridindeki ofisinin başkanı Yahya Sinwar, dün yaptığı açıklamada Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtularak özgürlüğe kavuşacağı ve mültecilerin topraklarına döneceği günün daha yakın olduğunu söyledi. Sinwar, Filistinli aşiret liderlerinin direnişe ve Kudüs'e destek için Gazze kentinde düzenledikleri konferansta konuştu. İşgalden kurtulmuş, özgürlüğüne kavuşmuş Mescid-i Aksa'da namaz kılacakları gününün çok yakın olduğunu belirten Sinwar, Kudüs Savaşı'nda zafer kazananın açlığa, ablukaya ve savaşlara tahammül eden Filistin halkı olduğunu söyledi. Sinwar, işgal rejimiyle ilişkilerin normalleştirme ve yenilgiyi kabullenme kampanyalarının Filistin halkının yapısını değiştiremediğine de dikkat çekti.
Irak kaynakları bu sabah verdikleri haberde IŞİD terör grubuna ait unsurların ülkenin doğusundaki Diyale eyaletine bağlı El Azim bölgesinde Aşiret ve Haçlı Şabi güçlerine yönelik saldırı düzenlediğini bildirdi. Irak haber kanalı Sabir'ine göre saldırıda bir kadın 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Sabir haber kanalına göre teröristler saldırıda Amerikan M16 keskin nişancı tüfeği kullandı.
Amerikan terörist güçleri Suriye egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal ederek dün 30 zırhlı araç ve askeri teçhizat taşıyan kamyonlarla Haseke'ye girdi. Suriye devleti ise defalarca Amerika ve müttefiklerinin Suriye'deki eylemlerinin işgal olduğunu bildirmiştir.
Global Times, Amerika'nın yurt dışındaki özellikle de Batı Asya ve Afganistan'daki askeri kayıtlarını inceleyen bir raporda Washington'u bir kitle imha ölüm makinesine benzetti. Çin'in Global Times gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin yurt dışında yaklaşık 165 bin aktif personel ve neredeyse her kıtada yüzlerce askeri üste dahil olmak üzere 150'den fazla ülkeye asker yerleştirdiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Amerika'nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattına yönelik yeni yaptırım planını haksız rekabet örneği olarak nitelendirerek bunun karşılıksız bırakılmayacağını söyledi. Zaharova, Moskova'nın Amerika tarafından uygulanması planlanan yeni yaptırımları karşılıksız bırakmayacağını bildirerek Amerika'nın yasal olmayan eylemlerini her zaman meşru yanıtımız izledi. Washington'daki bazılarının altı karıncadaki engelli koşuyu bu kadar sevmesi çok garip ifadelerini kullandı.
Ve son haberimiz, İran Grekoromen güreş takımı Türkiye'de düzenlenen Vehbi Emre Uluslararası Güreş Yarışmalarında 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak 3. oldu.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran seçimlerinin Batı Asya için mesajları başlığını taşıyor. ...18 Haziran Cuma günü İran'da görkemli şekilde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri Batı Asya için çeşitli mesajlar taşıyor. Bu mesajlardan biri Arap-İbrani cephesinde propagandası yapılan yaptırım politikasının etkisiz hale getirilmesiydi. Bilindiği üzere İran'da Cumhurbaşkanı seçimlerinin düzenlenmesinin çok öncesinden bazı Arap ve de işgal rejim medyası yoğun biçimde propaganda yaparak bir yandan kamuoyu üzerinde etkili olmak suretiyle seçimlere katılım oranını düşürmeye, diğer yandan da İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın meşruluğunu sorgulatmaya çalıştılar. Bazı Arap ülkeleri ve Siyonist rejim İsrail, Amerika'nın eski başkanı Trump yönetiminin İran milletine dayattığı maksimum baskı siyasetlerinden kaynaklanan ekonomik sorunlar sebebiyle seçimlere vatandaşların katılım oranının çok düşük olacağını zannediyorlardı. Ancak İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi 16 Haziran gününde yaptığı konuşmada bu tür çabalara işaretle İran seçimlerini eleştiren bazılarının oy sandıklarıyla meyve kutuları arasında fark gözetmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı seçimlerinin diğer bir mesajı ise düşmanın eylemleri karşısında İranlıların işbirliği ve dayanışmasıydı. İslam İnkılabı rehberinin İran seçimleri aleyhinde yürütülen çabalara karşı verdiği sert cevap, vatandaşların seçimlere yoğun katılımıyla tamamlanmış oldu. İran milleti bu seçimlerde bir kez daha düşmanların propagandasının etkisi altında kalmaksızın kendi birlikteliğini, beraberliğini koruduklarını göstermiş oldu. Bu hususta Lübnan'da yayınlanan El Bena gazetesi yabancıların İranlıların düşmana karşı kendi bağımsızlığını savunmak için birleştiğini iyice bilmeleri gerektiğini yazdı. Seçimlerin diğer bir mesajı ise İran milletinin İslam Cumhuriyeti Nizamı'na güven oyu vermesi ve meşrusuzlaştırma siyasetlerini yenilgiye uğratmasıydı.
İran milleti 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'na güven oyu vererek ekonomik sorunların İslam Cumhuriyeti Nizamı'na olan güvenini sarsmayacağını ve bu sorunları İslam Cumhuriyeti'nin hesabına yazmayacaklarını, bunun dışarıdan ve bazı meşeli beceriksizliklerden kaynaklandığını bildiklerini sergilemiş oldular. Bu doğrultuda Haaretz gazetesinin Batı Asya uzmanlarından Tasfi Bahreyn kaleme aldığı bir yazıda halkın İran seçimlerine katılımının nizama yeniden güven oyu anlamına geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin diğer bir mesajı da azami baskı politikasının hezimete uğramasıydı. Amerika eski başkanı Donald Trump yönetiminin azami baskı politikasının en önemli amaçlarından biri seçimler dahil İran'ın siyasi arenasında milletin varlığı ve aktivitesini etki altına almasıydı. Ancak bugün bu politikanın yenilgiye uğradığını herkes net bir şekilde görmüş oldu. Nitekim Lübnan El-Ahd sitesi analistlerinden Muhtar Haddad bu bağlamda yaptığı değerlendirmede İran'ın kudretle birliğini ve ilerlemesine hedef alan çabaları etkisizleştirdiğini kaydetti. 18 Haziran seçimlerinde İran milleti işgal topraklarında siyasi ve toplumsal çatlak ve kırılma karşısında kendi birlikteliğini ortaya koymuş oldu. Seçimler bir kez daha İran milletinin birleştiği bir arenaya dönüştü. Oysa 13 Haziran'da İsrail parlamentosu yoğun siyasi ve toplumsal çatlak ve kırılmaya sahne oldu. İran'da düzenlenen seçimler hiçbir tıkanıklığa sebebiyet vermezken işgal rejimi İsrail'de 4 senedir peş peşe düzenlenen erken seçimlere rağmen sorunlar çözüme kavuşmadı ve sonunda birbirine zıt düşüncelere sahip kişilerin katılımıyla yeni kabine kurulmuş oldu. İran'daki seçimlerin sesi El Meyadi'nin bildirdiği gibi Tel Aviv'de güçlü bir şekilde duyulmuş oldu.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz seçimlerin sonu, seçilen Cumhurbaşkanı ajantası ve görüşlerine kısa bir bakış. ...13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy sayımının son bulmasının ardından Seyit İbrahim Reis'i İran'ın 8. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş oldu. İran İçişleri Bakanlığı Seçim Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre İbrahim Reis yaklaşık 18 milyon oy alarak İran'ın yeni Cumhurbaşkanı oldu. İran halkının seçilmiş Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından yayınladığı bildirdi. Aziz İran halkı, ikinci adımda ve yeni asırda yapılan seçimler, Allah'a inanma, halka inanma ve milli özgüvenin İmam Rıza Aleyhisselam'ın doğum günlerinde tecelli eden bir başlangıçtır, dedi reisi. Bu seçimin dini demokrasi kuralına, tüm milletin seçimine ve cumhuriyetin hizmetkarına dayandığına işaret ederek, bu bağımsız seçime sizlerin yüksek oylarının desteği ve eşsiz güveniyle girerken, çalışkan, devrimci ve yolsuzlukla mücadele hükümeti kuracağım ve İslam devriminin temel misyonu olarak adaletin yayılmasına doğru ilerleyeceğiz, dedi. Reis ayrıca verdiği demeçte hükümet üyelerini seçerken devrimci, yolsuzlukla mücadele moraline sahip olma ve halkçı olma gibi özellikleri dikkate alacağını vurguladı. Hükümetinin yolsuzluğu asla tolere etmeyeceğini ve idari kurumlarda yolsuzluğun yuvalanmasına kesinlikle izin vermeyeceğini kaydetti. Seyit İbrahim Reis'i ayrıca halkın seçimlerden koltuk değiştirmek peşinde olmadıklarına işaretli seçimi sonuçlarının gerçek dönüşüm olması ve vatandaşların yaşamına neşe ve ümidi geri getirmesi gerektiğini belirtti.
İbrahim Reis'in yaklaşık 45 gün sonra Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak. Ancak geçiş süreci başlamış bulunuyor. Ülkenin ekonomik yaptırımlar başta olmak üzere muhtelif sebeplerden dolayı ciddi zarara uğradığı bir sırada reisi Cumhurbaşkanlığını devralacak. 12. hükümetinin görev süresinin sonlarına doğru yayınlanan rakamlara göre enflasyon rakamları %45'e yükselerek bir nevi rekora imza atacak. Ekonomide enflasyon oranı en siyasi kriter olarak tanınıyor. Çünkü enflasyonu vatandaşlar doğrudan kendi sofralarında hissedebiliyorlar. Bu nedenle yeni hükümeti için enflasyon oranını düşürmek öncelikli olacak. Bununla birlikte işsizlik, yolsuzluk gibi sorunlarla mücadele etmesi de gerekiyor. Uzman ve kalifiye gençlerin yardımıyla üretim kapasitesini artırmak da yeni hükümetin önündeki ciddi meselelerden biri sayılıyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, cumartesi günü seçimlerin düzenlenmesinin ardından yayınladığı mesajda, İran milletine 28 Haziran'da seçimlere destansı ve coşkulu katılımından dolayı teşekkür ederek, yerel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçilenlere hitaben ülkeye ve millete hizmet etme fırsatını değerlendirip her daim ilahi saygıları dikkate almaları gerektiğini vurguladı. Her halükarda ülkenin sahip olduğu değerli ve çeşitli imkanları kullanmak mutlaka çalışkan ve motivasyon sahibi yetkililerin seçilmesine bağlıdır. Çünkü en yüksek seviyede ekonomik sorunların giderilmesi için bu imkanların kullanılması için karar verenler ve planlama yapanlar onlardır. Bu açıdan seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın görüşleri ve açıklamalarında seçimlerin sonucunun değişim ve dönüşüm oluşturmak için yeni bir hareketin başlangıcı olmasını yaptığı vurguya göre, Ayetullah Reis'inin vatandaşların taleplerini hayata geçirme ve milli menfaatleri sağlama konusunda başarılı olması ümit ediliyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 31 Hordak 1400, Hicri Kameri 10 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 21 Haziran 2021 Pazartesi. Kırk yıl önce bugün 31 Hordak 1360'da Müslüman cesur asker ve düşünür Doktor Mustafa Çemran,
Saldırgan Iraklılar ile girdiği savaş sonucunda şehit düştü. Hicri Şemsi 1311'de Tahran'da dünyaya gelen Mustafa Çemran, elektrik bölümünde eğitim gördü ve Amerika'da aynı dalda doktora diplomasını aldı. Doktor Çemran, İran'da eğitimi sırasında Şah rejimi aleyhindeki öğrenci hareketlerinde geniş faaliyetlerde bulundu ve ardından Amerika'dayken mücadelesini sürdürdü. Çemran bir süre sonra Lübnan'a gitti ve orada İmam Musa Sadr'ın yardımıyla soykırımcı rejim İsrail ile mücadele ve Lübnan halkı ve mülteci durumuna düşen Filistinleri desteklemek amacıyla Mahrumlar Hareketi'ni kurdu. İran'da İslam İnkılabı'nın zafere kavuşmasıyla birlikte İran'a dönen Çemran, savunma bakanı oldu ve ardından İslami Şura Meclisi'nin ilk döneminde Tahran milletvekili seçildi. Basri Irak rejiminin İran'a dayattığı 8 yıllık zorunlu savaşın başlamasından sonra mücadelecilerin safına katılan Çemran, savaş cephelerinde düzensiz savaşlar birliğini kurdu ve bu birliğin komutanı oldu. Doktor Çemran'ın grubu saldırgan Irakların saldırıları karşısında güçlü bir savunma sergiledi ve savaş sırasında Irakları defalarca hezimete uğrattı. ...31 yıl önce bugün Hicri Şemsi 31 Hordad 1369 tarihinde İran'ın kuzey ve kuzeybatısındaki Gilan ve Zencan kentlerinde 7.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu deprem neticesinde 50 binden fazla insan hayatını yitirirken 60 binden fazlası da yaralandı ve yarım milyon kişi de evsiz barksız kaldı. Bu depremin merkezi İran'ın kuzeyindeki Rudbar kentiydi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 31 Hordad 1383'te İran kültür mirası araştırmacısı ve mimarı mühendis Muhammed Mehriyar vefat etti. Hicri Şemsi 23 Ordubeş 1318'de Tahran'da dünyaya gelen Mehriyar, İran'ın Bem kentinde meydana gelen depremin ardından tüm gücüyle depremde hasar görenler için yapılan yapılandırma çalışmalarında bulundu. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şemsi 31 Hordad 1392'de İran'da Talasemi Encümeni'nin kurucusu Dr. Mina İzzetyar vefat etti. İran'da tedavisi uzun süren talasemi ve hemofili hastalarının korunması yönünde encümenlerin kurulması hemen imkansız idi ve bu konuda büyük çabalar harcandı. Nihayet Dr. İzzetyar yoğun çalışmaları neticesinde talasemi hastalarının korunması için bir encümen kurdu. ...1053 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Zilkade 389 yılında İran'da Samaniler Hanedanı, Horasan, Maveran-Nehir ve İran'ın ortasının bir bölümünde yaptığı 128 yıllık hükümranlık sonunda İlhanlar tarafından çökertildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
karar.
Şimdi de Delta korkusu.
Yeni Asya.
Pandemi bitse de esnek çalışma kalıyor.
Milli Gazete.
Kentsel değil, rantsal dönüşüm.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İbrahim Kiraz, 19 Haziran tarihli Karar Gazetesi'nde en büyük tehlike kışkırtıcı dil başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. HDP'nin İzmir il binasına yapılan ve maalesef gencecik bir kızımızın ölümüyle sonuçlanan saldırı karşısında istisnasız bütün siyasi partilerin tepki gösterip kınama mesajları, yayınlamaları önemli. Açıklamaların neredeyse tamamında söz konusu cinayetin provokasyon olarak tanımlanması da dikkat çekici bir detay. Haddi zatında bunun bir kışkırtma girişimi olma ihtimali toplum olarak hepimizin ortak kuşkusu. Çünkü kışkırtılmaya çok müsait bir toplumsal tansiyon var ülkemizde. Daha önce de benzer durumlarla karşılaşmış ve ne yazık ki bunların bir bölümünde iyi sınav verememiş bir toplum olarak provokasyon aklımıza ilk gelen ihtimal oluyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Yani İzmir'deki saldırının toplumun sinir uçlarıyla oynamayı, toplumsal fay hatlarını harekete geçirmeyi hedefleyen planlı ve örgütlü bir eylem olabileceğini düşünüyoruz. Ne var ki toplumun sinir uçlarıyla sorumsuzca oynayan, toplumsal fay hatlarını harekete geçirme riskini umursamayan siyasi retoriğin bu tür facialardaki rolünü de konuşmak zorundayız. İzmir'deki saldırganın eğer profesyonel bir organizasyon üyesi değilse hangi siyasi retorikten etkilenmiş olabileceğini de değerlendirmek lazım. HDP yönelik siyasi eleştiriler değil kastım elbette. Bu partinin belirli konulardaki tutumlarını Türkiye Partisi olma iddiasıyla uyuşmayan bir takım tercihlerini ve özellikle terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymaktaki isteksizliğini veya yetersizliğini hepimiz eleştiriyoruz. Ancak eleştiriyle hedef gösterme arasındaki sınır öyle belirsiz bir çizgi değil. O sınırı farkında olmadan aşmak söz konusu olamaz. Bugün özellikle toplumun güvenliğini ve hukukun işleyişini sağlamakla mükellef olan hükümet üyelerinin sokağa verdikleri mesajlar en hafiften sorumsuzluk eseri. HDP kurumsal olarak veya bazı HDP'liler bireysel olarak suç işliyorlarsa, bunun gereğini yapması gerekenler, yani yargıyı ve ilgili devlet kurumlarını çalıştırması gerekenler, bunu yapmak yerine sokaktaki adamın öfkesi üzerinde siyasi sörf yapmayı yeğliyor ve bunu da vatanseverlik diye pazarlıyorlarsa, karşımızdaki sorunun mahiyeti farklılaşmış demektir. Yasal bir siyasi partinin il binasında çalışan masum bir insanın canını almayı vatanseverlik ve terörle kişisel mücadele olarak görebilecek kişileri cesaretlendiren tutumlar hiçbir şart altında hoş görülemez.
Arslan Bulut, 19 Haziran tarihli Yeni Çağ gazetesinde kaos çıkararak seçimi engellemek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İzmir'de HDP il başkanlığına yapılan silahlı saldırıda hasta olan annesinin yerine çalışmaya gelen Deniz Poyraz adlı genç kadının katledilmesi olayıyla ilgili olarak bu satırların yazıldığı saate kadar hükümet yetkililerinden ciddi bir açıklama gelmemişti. Bunun yerine itiraflarıyla haftalardır Türkiye'nin gündeminde olan Sedat Peker mesaj yayınladı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sedat Peker özetle İzmir HDP il başkanlığına yapılan provokasyon amaçlı saldırının çok daha büyüklerini ne yazık ki önümüzdeki zamanlarda yaşayacağız. Çok büyük bir oyun kurgulanıyor. Sokağa çıkmayın, Çıkarsanız ortalığı yangın yerine çevirecekler. Sadece cahil olanlar, gafil olanlar ve aptal olanlar düşmanlarının kurduğu oyunun bir parçası olur dedi ve ayrıca bir ayrıntıya dikkat çekti. Ülkemizde yaşanan sorunların gerçek sebebi vefat eden Deniz Poyraz kardeşimizin yarım kalan kahvaltısında gizli. 20 yaşında olan bir kızın kahvaltısı sadece domates ve zeytinden oluşuyor. Emekli Gazi Emniyet Müdürü ve Avukat Fatih Er Yılmaz, Ergenekon kumpaslarındaki Alparslan Aslan, Öğün Samast, Osman Yıldırım, TSK'ya yapılacak operasyon için alana salınmış milliyetçi kılığına sokulmuş CIA FETÖ operasyon elemanlarıydı. O zaman da bas bas bağırdık, kimse sesimizi duymadı. Bari şimdi duyun, bu bir gladio operasyonudur diye mesaj yayınladı. Sedat Peker'in açıklamalarını yorumlayan eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür, bugünkü tablo çok daha vahim. 90'larda bu kadar kepazelik yoktu. Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin karışmasını, etnik, ideolojik ve siyasi fay hatlarının kırılarak fitne depremlerinin oluşmasını hedefleyen iç ve dış provokasyonlar devreye alınmıştır. Suçluların menfur eliyle sokakların melun izbeliğinde hıyanet ve husumet arayışına çıkan mihraklar bugün İzmir'de ateşle oynamaya kalkışmışlardır. Bu haliyle HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırı kanlı bir prova, toplumun sinir uçlarını test eden kalleş bir tertiptir diye açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gereken tedbirler alınmazsa daha çok cinayetler işlenecek, daha büyük olaylar yaşanacaktır tarzında uyarıda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bulanık suda balık avlamaya çalışanlar akıllarını başlarına alsın dedi. Yani 3 parti genel başkanının da saldırının hangi amaçla yapıldığına dair tahmini var. Saldırıyı kınamak ise bana olayın önemini azaltmak gibi geliyor. Kınamak ne demek? Lanet olsun diyorum. Fakat gazeteciler kınamakla yükümlü değiller. Onların sorumluluğu olayların ardındaki gerçekleri bulmak ve yazmaktır. Hrant Dink'in katledilmesi de o zaman güncel olan kavramla ulusalcıların, milliyetçilerin ve derin devletin yani ordunun üzerine yıkılmak istendi ve devam eden bu gibi eylemler Ergenekon, balyoz ve casusluk davalarına dayanarak yapılan Türk ordusuna, Türk aydınlarına operasyon yapıldı. Sonra ne oldu? Direnecek güç kalmayınca ülkenin yönetim sistemi değiştirildi. Şimdi de ülke karıştırılarak adil bir seçimin yapılması engellenmek isteniyor olabilir.
Mehmet Ali Güller 19 Haziran tarihli Cumhuriyet gazetesinde konu HDP'nin oyu başlıklı yazısına yer veriyor. HDP'ye kapatma davası sürecinde AK Parti'den HDP'ye, HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye mesaj trafiği yaşanıyor. Kritik Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça HDP'nin oyu daha da değer kazanıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İrfan Atakan'ın sorularını yanıtlayan Sırrı Süreyya Önder, mevcut iktidar gidecek de gelecek olan kör bıçağıyla bekliyor gibiyken neyle umutlanacağız diye sordu. Gazete Duvar 12-6-2021. Murat Aksoy'un sorularını yanıtlayan Selahattin Demirtaş şu mesajı verdi. Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın. Gerçek demokrasi ve hakiki bir barışı savunamayanlar, buna yürekten inanmayanlar, Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olamazlar. En azından biz buna payanda olmayız. Politik Yol 14-6-2021. Anayasanın 116. maddesine göre Cumhurbaşkanı ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Bunun olabilmesi için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üye tam sayısının 5/3 çoğunluğuyla, yani 360 milletvekilin oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar vermesi gerekiyor. Oysa mecliste 289'u AKP'li, 48'i MHP'li, toplam 337 Cumhur İttifakı milletvekili var. Yani 23 milletvekili eksik. Denilebilir ki madem muhalefet erken seçim istiyor, bu durumda onların desteğiyle zaten rahatça seçim kararı alınabilir. Doğru. Ancak AKP ile MHP'nin oyları Erdoğan'ı iktidara taşımaya yetmiyor. Üstelik mevcut oy oranı da gün geçtikçe eriyor. Yani Erdoğan'ın MHP'den vazgeçmeden Kürtlerin de oyunu almayı ihtiyacı var. İşte bu aritmetik nedeniyle bir süredir sarayda ince hesaplar yapılıyordu. Erdoğan'ın Kürt İslam Partisi Hüdapar Genel Başkanı İshak Sağlam'la sarayda görüşmesinden Öcalan'ın televizyona çıkarılarak konuşturulacağı iddiasının ekranlardan telaffuz edilmesine kadar bir dizi gelişme doğrudan HDP'yi ilgilendiriyordu. HDP'nin bölünerek Öcalan üzerinden bir parçasının Cumhur İttifakı'na eklenmesi beklentisi konuşuluyordu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İsrail'de yeni kabinenin kurulması,
Siyonistlerin bayrak yürüyüşünü düzenlemeleri
ve Lübnan'da genel grev
geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Sonunda Korsan İsrail Parlamentosu geçen hafta pazar günü bu rejimin yeni kabinesine güven oyu vermek üzere bir oturum düzenledi. Oturumda parlamentonun 60 üyesi Neftali Bennett'in önerdiği kabineye güven oyu verirken 59 üye olumsuz oy kullandı. Parlamentonun oturumu sırasında eski başbakan Benjamin Netanyahu hamileri parlamento içinde ve dışında yaygara kopararak yeni kabinenin güven oyu almasına engel olmaya çalıştı. Netanyahu hamileri son anda Likud Partisi liderinin iktidardan uzaklaştırılmasına mani olmak istedi. Ancak parlamento başkanı bazılarını oturumdan attı. Sonunda Benjamin Netanyahu'nun kopardığı yaygaraları sonuç vermedi ve Netanyahu üzgün bir ifadeyle mecburen başbakanlık mevkiini Bennett'e teslim etti. Netanyahu'nun 12 yıl iktidarın ardından üzgün tavrı yerli ve yabancı medya organlarının gündemi oldu.
Siyonist rejim parlamentosunun güven oyuyla Neftali Bennett bu rejimin 13. başbakanı ve 36. kabinenin başı oldu. Oturumda yapılan oylamada Yesh Atid Partisi'nden Miki Levy de parlamento başkanı seçildi. Oysa bundan önce Benjamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi üyesi Barrio Levin bu koltukta oturuyordu. Böylece Siyonist parlamento Benjamin Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarına son noktayı koydu ve yerine gaspçı rejimin barbarlık huyunda herhangi bir değişiklik yapması beklenmeyen radikal politikacı Neftali Bennett'i başbakan seçti. Şimdi ise 39 yaşındaki Bennett 2 yıl başbakan olacak ve ardından Yair Lapid yerine geçecek.
Ancak gözlemciler İsrail'de kurulan yeni kabinede zıt akımların varlığı ve sağcı Neftali Bennett ile solcu Yair Lapid arasında köklü görüş farklılığı ve bir yandan da Likud Partisi ile sürtüşmeleri gibi durumlara işaret ederek yeni kabinenin oldukça kırılgan olduğunu ve özellikle Benjamin Netanyahu ve Likud Partisi bu kabineyi devirmek için büyük çaba harcayacağını belirtiyorlar.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Konuyla ilgili siyasi analist ve aynı zamanda avukat Sıtkı Zila'nın görüşlerini dinleyelim.
Biden siyaseti farklıdır. Hem İsrail'e bakışı hem İran'a bakışı. Yani savaşı esas almıyor. Tersine ikili ilişkileri yani nispeten Trump'tan daha adil bir bakış açısına sahip. Ama Amerika'da Yahudiler çok etkindir, siyasette etkindir. Amerika dünyanın sayılı öğretim üslerinden biri, %40'a yakın. Bunun Amerika'daki öğretimin yarısını yani %20'sini diyelim ki yani neredeyse 1/5'ini ne yapıyor? Yahudilerin sahip olduğu şirketler yapıyor. Yani büyük bir lobi var. Bir de böyle hemen frene basmış ama durup dururken de yani Amerikan politikasını değiştirecek bir güce sahip değildir. Yani şunu diyebiliriz. Trump gibi gebe değildir. Yani İsrail'e gebe değildir. Böyle ticari ilişkileri yok Trump gibi. Farklı olacağına inanıyorum. İsrail hükümeti içindeki belli bir azınlığın Netanyahu hükümetinin iç siyasetteki sıkışmışlık durumunu aşmak için tahriklere başvurdu. Mescid-i Aksa'da yani Müslümanlar ve diğer dinler içinde, tüm insanlık içinde ortak miras olan Mescid-i Aksa'da bazı provokatif hareketleri bazı aşırı Yahudilere yaptırdığı yönünde ki görüşler yabana atılır gibi değil. Tüm adil insanlar savaşa, öldürmeye bu şekilde güç dengesinin de olmadı. Yani İsrail ile Filistin tarafları arasında herhangi bir silah veyahut dünyadaki konjonktüre baktığımız zaman siyasi destek açısından da bir güç dengesi de yok. Bu yönüyle de çok acı. Her ne kadar böyle ise de dünyadaki tüm adil insanlar Filistinlilerin yaşadığı dramı, Filistinliler için de büyük kayıplar. Bu işin bir yönü böyle. İkinci yönü de yani yine tahlilciler şunu söylüyor. Keşke Hamas Gazze'den cevap vermemesi, o mazlumiyet üzerinden diplomasi yürütülseydi İsrail daha fazla sıkışırdı. Şu anda kendine atılan bir iki füzeyi bahane ediyor ve bunu diplomaside de kullanıyor. 25'e yakın ülke İsrail'i desteklediğini deklar etti. Maalesef yani İslamlı ülkeler arasından da bir birlik beraberlik yok. Sadece Filistin meselesinde değil. Yani İslam'ın öngördüğü adalet doktrini, hukuk doktrini, diğer konularda da bir standart yok İslam alemi içinde. Her biri kendi başına bir tarafa gidiyor. Yani büyük ülkeler Mısır, Suudi, Türkiye, İran denklemi bu bölgede değiştirebilecek ülkeler adil olmaları şartıyla. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim'in buyruğu nedir? yani iyilik ve güzellik üzerine işbirliği yapın. Yoksa başkasına haksızlık yapmak için, savaş için, şunu bunun için değil, adalet için bir araya gelseler Filistin sorunu da diğer sorunlar da rahatlıkla çözüme kavuşabilir diye düşünüyorum.
Sayın Sıtkı Zilan'a teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Batı Asya bölgesine önemli gelişmelerden biri ise Siyonistlerin işgal altındaki Kudüs'te bayrak yürüyüşü adlı etkinliklerini düzenlemesiydi. İsrail'de yerleşkelerde yaşayan radikal Siyonistler geçen salı günü Kudüs'te bayrak yürüyüşü düzenledi. Bu yürüyüşe İsrail'de kurulan Neftali Bennett yönetimi izin vermişti.
Bayrak yürüyüşü korsan rejim İsrail'in ırkçı bir rejim olduğunu açıkça ortaya koyan bir etkinliktir. Bayrak yürüyüşü ırkçı Siyonistler tarafından organize ediliyor. İşgal altındaki topraklarda Arap Değişim Hareketi Başkanı Ahmet Tayyip'e de bir açıklama yaparak bayrak yürüyüşü Siyonistlerin işgalci ve ırkçı olduklarının açık delili olduğunu belirtti.
Bayrak yürüyüşünde dikkat çeken önemli bir nokta, bu yürüyüşün Siyonist rejimin sıkı güvenlik tedbirleri ve hatta Kudüs'ün eski semtlerini yürüyüşün yapıldığı yere uzanan yollarını kapatmasına rağmen az sayıda Siyonistin katılım ile düzenlenmesiydi. Gerçekte Siyonist rejim elebaşları bir yandan kırılgan bir kabineyi kurmaları ve öbür yandan Filistin direnişinin güçlü tutumu ve caydırıcı gücü karşısında Gazze şeridini dayattıkları son savaşta hezimete uğramaları yüzünden Siyonist yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya doğru yürümelerini engel olmak ve Müslümanların yaşadığı semtlerden uzak kalmalarını sağlamak zorunda kaldı.
Aslında Siyonistlerin bayrak yürüyüşüne düşük düzeyde katılmalarının esas nedeni Filistinli grupların tutumuyla ilgiliydi. Zira bu yürüyüş düzenlenmeden önce Filistinli direniş grupları Filistin halkına ve özellikle Kudüs ve Batı Şeria'da yaşayanlara çağrıda bulunarak Siyonistleri uyarmıştı. Filistinli direniş grupları ayrıca Gazze Şeridi halkından ve yurt dışında yaşayan Filistinlilerden de destek talebinde bulunmuştu.
Bu bağlamda Filistinli gençler Gazze Şeridi sınırlarında Siyonist rejim İsrail ile mücadele çerçevesinde ateşli balonları bu bölgeye yakın Siyonist yerleşkelere doğru göndermeye başladı. İsrail medyası ateşli balonların bu yerleşkelerde yangınlara yol açtığını yazdı. Gerçekte Filistinli deriniş gruplarının Siyonist rejimin uyarması ve Filistin halkı özellikle Kudüs'ün eski mahallelerinde Siyonistlerin saldırılarına karşı tam teyakkuza geçmesi, bayrak yürüyüşünün sönük geçmesine ve ancak sıkı güvenlik tedbirleri altında düzenlenmesine sebebiyet verdi.
Geçen hafta Lübnan'da Cumhurbaşkanı Michel Aoun, parlamento başkanı Nebih Berri ve yeni kabineyi kurmakla görevli Saad Hariri arasında sert tartışmalar yaşandı. Lübnan'da yeni kabineyi kurmakla görevlendirilen Saad Hariri bir açıklama yaparak yeni kabinenin kurulma yolunda engel çıkarmayan tek politikacı Nebih Berri olduğunu ve bilakis bu süreçte kendisine yardımcı olduğunu belirtti.
Saad Hariri'nin bu açıklamasından sonra Nebih Berri sert bir açıklama yaparak Lübnan'da yeni kabinenin kurulmasının tek sorumlusu Cumhurbaşkanı Michel Aoun olduğunu belirtti. Nebih Berri açıklamasında yeni kabineyi kurmakla görevlendirilen başbakanı belirleme kararı Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un iradesinin dışında olduğunu belirterek şöyle dedi. Lübnan anayasasında hatta bir tek bakanı seçme hakkı bulunmayan ve oylamalara katılamayan cumhurbaşkanı nasıl dolaylı oylara sahip olabilir?
Nebih Berri'nin açıklaması ise hemen Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un tepkisiyle karşılaştı. Parlamento Başkanı Berri'nin açıklamasını eleştiren Aoun şöyle dedi. Güya Nebih Berri, Cumhurbaşkanı'na karşı saldırıların hedefi onun yeni kabinenin kurulmasında rolünü ve yasama kurumuyla işbirliğini gözetlemede rolünü aksatmak ve ayrıca yasaların ona verdiği görevlerden uzaklaştırmayı amaçladığını onaylamak istiyor.
Bu açıklamalara paralel olarak Lübnan'da yeni kabinenin kurulmaması, milli para biriminin şiddetle değer kaybetmesi ve ekonomik durumun kötüye gitmesine karşı genel grev başladı. Bu çerçevede sigorta firmaları, bankalar, sosyal sigorta kurumu, işçi sendikaları, hava yolları, post idaresi, yakıt dağıtıcıları, petrol tesisleri, su firması, Beyrut limanı ve ilaç ithalatı yapan firmaların çalışanları Perşembe günü genel greve katılan bazı kurumlardı. Lübnan İşçi Sendikaları Birliği Başkanı Beşare Esmer, Lübnan genelinde protesto eylemleri Milli Kurtuluş Hükümeti'ni kurma talebiyle düzenlendiğini, kendilerinin yolları kapatmadan yana olmadığını ancak seslerini duyurmak üzere yükselttiklerini, zira Lübnan milletinin bir tek kurşun sıkılmadan ölmek üzere olduğunu belirtti.
Öte yandan Lübnan'da iktidarın ortağı olan bazı siyasi partiler de genel greve destek verdiklerini ilan etti. Özgür Milli Hareket'in işçi bürosu ve informasyon merkezi işçilerin genel grevine destek vererek yeni hükümetin derhal kurulmasını istedi. Velid Canpolat liderliğindeki İlerici Sosyalist Parti, Nebih Berri liderliğindeki Emel Hareketi, Saad Hariri liderliğindeki El Mustakbil Hareketi ve Özgür Ulusalcılar Partisi genel greve destek veren diğer bazı siyasi akımlardı. Gözlemciler Lübnan geçen hafta siyasi yetkililer arasında sürtüşmelerin yeni süreci başladığını ve bu da yeni kabinenin kuruluş sürecini uzatacağını belirtiyor.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın Filistin meselesine yönelik çözüm.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Filistin meselesine yönelik çözümü isimli dizi sohbetimizin 3. bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bu sohbetimizde İran'ın direnişe paralel olarak Filistin'de referandumun düzenlenmesi önerisini ele almaya çalışacağız.
İran İslam Cumhuriyeti'nin referandum planı silahlı direnişi, cihat ve dayanmayı engellemiyor. Tam aksi onu tamamlamayı hedefliyor. Kudüs'ün kurtuluşu için kapsamlı ve eksiksiz bir stratejiye ihtiyaç duyulmaktadır. Siyonist rejim hem siyasi olarak aktiftir hem de suç ve askeri işgalle haşır neşirdir. Bu nedenle direniş cephesi buna karşı koymak için siyasi, hukuki ve askeri eksenlerde eş zamanlı hareket etmelidir.
İran'ın öne sürdüğü referandum planı direnişe dayalıdır. Bu direnişin ise iki yönü vardır. Esas olarak Amerikalılar ve Siyonistler ile Arap-Siyonist-Batı üçgeninin gündeme getirdiği barış ve uzlaşmaya karşı durmak ve cihat ve silahlı mücadele günü bu direnişin iki farklı yanıdır. İran'ın planı direnişe temel bir strateji olarak sunarken aynı zamanda bir siyasi plan ortaya koymakta ve direniş stratejileri çerçevesinde herhangi bir zayıflamayı ve geri çekilmeyi kabul etmemektedir.
İşgal sırasında uluslararası kurallar ve örgütler işgalciye karşı pasif bir şekilde hareket ettiğinde halkın işgalcilere karşı kendini savunması için silahlı direniş hakkı doğmalıdır. Bununla birlikte Batı medyası yanlış bir şekilde Siyonist rejimin yayılmacı terörizmine karşı meşru Filistin direnişini terörizm olarak adlandırıp Siyonist rejimin Filistin içindeki ve dışındaki muhaliflerini ortadan kaldırmak ve öldürmek için yaptığı devlet terörü eylemlerini barışçıl olarak lanse etmeye çalışıyor. Bu alandaki direniş kozu Siyonistlere baskı uygulamak için bir kaldıraç görevi görmelidir. Muharebe alanında direnişin güçlenmesi, referandum planının uygulanma olasılığını güçlendirecektir. Çünkü direniş bir hedef değil, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı ve Kudüs'ün kurtuluşu için savaşmanın bir aracı ve yoludur. İran İslam Cumhuriyeti referandumu aynı zamanda Filistin'in ve Kudüs'ün kurtuluşu için bir araç olarak görüyor.
Filistin meseleleri uzmanı Hüseyin Kenani, mukaddeme göre referandum önerisinin önemlenen nedenlerinden biri, önerinin sunulması ve Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmasının zamanlamasıdır. Bu plan, Filistin direniş güçlerinin Siyonist rejime karşı cadireci güç elde ettikleri ve çeşitli cihatçı eylemlerle Siyonistlere direnebildikleri bir aşamaya geldiği bir dönemde hazırlanmıştır. Yani bu plan güçlü olunduğu sırada ve güçlülük konumundan önerildi ve referandum ve direnişin tüm göstergelerini kapsayan siyasi ve askeri gücün bir bileşimi haline geldi.
Böylelikle cihadın ve silahlı direnişin devamı vurgulanırken İran tarafından da siyasi hukuki bir plan önerildi. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu konuyu gündeme getirerek dünya ile uluslararası ve bölgesel kuruluşların yargılarına pratik siyasi bir plan sundu. Bu bağlamda İran siyasi planını sunarak sorunun çözümünün Filistin'de yaşayan ve Müslüman, Hristiyan veya Yahudi Filistin kimliğine sahip mültecilerin topraklarına dönmeleriyle bir referanduma katılmalarında olduğunu vurguladı.
İran'ın siyasi stratejisi Filistin topraklarında iki devletin kurulmasına ve Siyonist rejimin duasının kabulüne dayanan planları reddediyor ve nehirden bahre Filistin toprakları politikasını vurguluyor. Aslında bu planın anahtar noktası Filistin topraklarının bütünlüğünü korumaktır. Siyonist rejimi İsrail, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yahudiler, Müslümanlar ve Hristiyanlar da dahil olmak üzere tüm yerli Filistinlilerin kamuoyuna atıfta bulunan planın uygulanmasının Kudüs'teki gasif rejimin yıkılmasını yol açacağını biliyor. Bu nedenle Tel Aviv ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iktidar rejimi bu diplomatik politikaya karşı koyup uluslararası sistem tarafından kabul edilen normlara uygun olarak yıkıcı eylemler gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu durum ise Siyonist rejimi İsrail ve Amerika'nın kendi itibarını zedelemesine yol açıyor.
İran İslam Cumhuriyeti Siyonist rejim İsrail'e karşı direnişi ve silahlı cihadı vurgularken Siyonistlere siyasi olarak karşılanması gereken referandum planını sunmuştur. Bu öneriye olumlu cevap verilirse bu Siyonist rejimin yıkılması ve sonu anlamına gelecektir. Bu öneriye olumsuz cevap verilirse bu da Filistinli güçlerin demokratik çağrılarına karşı çıkılması ve pratikte işgal altındaki topraklarda demokratik süreçlerin tıkanması ve çıkmaza girmesi anlamına gelir. Bu durumda da Siyonist rejim İsrail yenilgiye mahkumdur.
Filistin'e direniş grupları, cihatçı gruplar ve hatta Arap siyasi partileri, örgütleri ve de çeşitli partiler İran planına karşı olumsuz bir tavır sergilemediler. Bazıları planın direniş aracılığıyla hayata geçirilebileceğini de söylerken diğerleri bunu başarmanın zorluğunu vurguladılar. Ancak genel olarak tüm Filistinli gruplar İran'ın teklifini memnuniyetle karşıladı. Dolayısıyla bu plan Filistin halkının haklarını göz önünde bulundurarak Kudüs'teki işgalci rejimin işgal altındaki topraklarda Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler arasında çatışma yaratma planlarının gerçekleşmesini engelleyen kapsamlı bir plan haline gelebilir.
Bu planla İran İslam Cumhuriyeti dinler savaşına hayır dediğini, milletlerin haklarını görmezden gelen ve Filistin halkını yerinden eden terörist, apartheid Siyonist rejimi karşı çıktığını açıkça belirtmiştir. Bu planda vurgulanan bir diğer önemli nokta da Filistinli mültecilere ciddi önem verilmesi ve Filistin'in geleceğinde rol oynamak için farklı topraklardan ve kamplardan ülkelerine dönmelerinin ele alınmasıdır.
Referandum planı Siyonist rejim için kabul edilemezdir. Siyonistlerin bu konuda olumsuz bir tavır alacağı baştan belliydi. İran İslam Cumhuriyeti, Filistin'in direnişini ve kurtuluşunu ve Siyonistlere karşı mücadelelerine yönetmeye çalışıp bu konuda öncülük yapıyor. Sağdaki mevcut gerçek ise silahlı hain düşmanın bu toprakları işgal ettiğini, Filistinlilerin temel haklarını ayakları altına aldığını, hem ahlaki hem de uluslararası herhangi bir ilke veya temele saygısızlık ettiğini gösteriyor. Böyle bir ortamda referandum planı silahlı mücadele olmadan başarılı olabilir mi? Bu plan İran'ın Filistin meselesine ilişkin nihai görüşünü de sunuyor. Peki Siyonist rejim referandumu kabul etmeye istekli mi? Tabii ki cevap hayırdır.
İşgalci ve yayılmacı bir rejimle karşı karşıyayız. Sonunda bu planı Filistin topraklarının direnişi ve kurtuluşu yoluyla gerçekleştirmeliyiz. Ve aslında bu nihai hedefe direnişle yürümeliyiz. Çünkü korsan İsrail rejimi ve Amerika sahadan ve operasyonel baskı olmadan referandum planını asla kabul etmeyecektir. İran'ın Filistin'i kurtarmak ve nihayetinde kamuoyu aracılığıyla Siyonist rejimi yok etme planı silahlı direniş ve halk direnişiyle çelişkili olmadığı ve referandum hedeflerine ulaşmak için direnişin gündemde olması gerektiğini söylenebilir.
Direniş ve cihat hareketi bu planın tamamlayıcısıdır. Aslında referandumun yapılmasının ve asıl Filistinli sahiplerin de buna katılımının ön şartı da İsrail adındaki sahte olgunun ortadan kaldırılmasıdır. Bu nedenle bu sahte rejimi yıkmak için direniş silahlarına ciddi ve azami ölçüde güvenmeliyiz. Diğer bir deyişle Filistin'de barış için önce gaspçı rejim ortadan kaldırılmalı, sonra bu toprakların gerçek sahipleri yerine geçen yapıyı ve oluşumu belirlemelidir.
Referandum planı direniş ve silahlı cihad baskısı nedeniyle Siyonist düşmanın referandum yapmaktan başka çaresi kalmadığında uygulanacaktır. Bu nedenle referandum planı ve direniş planı tamamlayıcı olarak görülmeli ve paralel olarak uygulanmalıdır. Bu yüzdendir ki İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, referandum gibi siyasi ve diplomatik sürece vurgu yapmasına paralel olarak son yıllarda Batı şerianı da silahlandırılmasına vurgu yapmıştır. Bu durum, direniş ve referandumun örtüştüğünü ve aslında tamamlayıcı olarak görev yaptığını gösteriyor.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın Filistin meselesine yönelik Çözüme isimli dizi sohbetimizin 3. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belağa öğütleri. 6. Hikmet, iyi huylu olmak. Nehcül Belağa'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Akıllının göğsü sırrının sandığıdır. Güler yüzlülük dostluk bağıdır. Tahammül ayıpların mezarıdır. Sosyalleşme ve insanlarla teamül ve etkileşimde olmak, iyi dostlar edinerek onları elde tutabilmek, hem günümüz modern dünyasında hem her türlü teknolojiden uzak olan eski zamanlarda insanların düşündüğü konulardan biri olmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belağa'nın 6. hikmetli sözünde evlatlarının endişelerini gidermek için akıllının göğsü, sırrının sandığıdır, güler yüzlülük dostluk bağıdır, tahammül ayıpların mezarıdır diye buyuruyor. İnsanın kalbi sırlar sandığıdır ve anahtarı da dilidir. Ne zaman birinin sırrı açmak istemesek onu kalbimizde saklayacağımızı ve mezara kadar götüreceğimizi söyleriz. Bu yüzden kalbe sırlar sandığı denir. Sandık değerli eşyaların saklandığı yer olduğu gibi insanların sırları da herkesin eline geçmemesi gereken değerli şeylerdir. Bazıları biriyle arkadaş olunca hemen sırlarını paylaşır fakat arkadaşlarının birçoğu çok kısa ömürlüdür ve hatta bugünün dostu yarının düşmanı olabilir. Diğer yandan sırların açıklanması ise insanların iç zafiyetlerini gösterir ve bu da dostlukların temelini zayıflatarak sarsabilir. Bu yüzden akıllı insan arkadaşlarının saygılı ve sağlıklı kalmasını istiyorsa hem kendi sırlarını kalbinde tutmalı hem başkalarının sırlarını açıklamamalıdır. Güler yüzlü olmak da sırdaş olmak gibi arkadaş edinmenin bir diğer gereğidir. Dost bulmak bilindiği gibi kolay değil. Hazreti Ali Aleyhisselam veciz sözü arkadaş bulmak için en kısa ve masrafsız yöntemdir. Üstelik güler yüzlü olmak aynı zamanda insanı güzelleştirir. Bu yüzden gençlik ve ergenlikten güler yüzlü olmayı alışkanlık haline getirmeli ve onun insan çevresindeki şaşırtıcı etkilerini görmeli. Arkadaş edinmenin bir diğer önemli konusu ayıplara tahammül etmektir. Üstelik devam etmesini de garanti eder. Bu yüzden arkadaşlarının kusurları ve ayıplarını görmezden gelmek gerekir. Kimsenin hatasız olmadığını unutmamak gerekir. Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Hoyi şöyle buyuruyor. Mezarın, murdarın kötü kokusu, İçinde gizlediği ve insanları da kirliliklerden koruduğu gibi başkalarının kötü dilliliği ve davranışlarına da dayanmalı ve öfçeyi dindirmeli ve insanların ahlaki ayıplarını göz ardı etmeli. Tabii ki dostların ayıplarını görmezden gelmek ise onları giderme sorumluluğunu azaltmaz. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belağa öğütleri 6. hikmet, iyi huylu olmak isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bugün basın toplantısı yapacak. İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı seçim süreciyle ilgili olarak hükümete rapor verdi. İran Emniyet Genel Müdürü İslam İnkılabı rehberine tebrik mesajı gönderdi. İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İran'da Cuma günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Seyit İbrahim Reisi'yi tebrik etti. İran İslam Cumhuriyeti Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü Ali Askeri bir mesajla İran'ın yeni Cumhurbaşkanını tebrik etti. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alevi, Seyit İbrahim Reisi'yi Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması ve 13. dönem Cumhurbaşkanı olarak seçilmesini tebrik eden mesaj gönderdi. Mısırlı Şii liderlerden Seyit El Tahir Şah Haşimi de resmi Facebook ve Twitter sayfalarından Seyit İbrahim Reis'in İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri kazanmasını tebrik etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon toplantısının ardından Amerika'nın İran aleyhindeki tüm yaptırımları kaldırmasını istiyoruz dedi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca çift 0-98-21-22-01-36-82 ve çift 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.